Ayrım 41.
Kimden mi duyduk? Pioren kadın söyledi. Mahud kadın çıngıraklı bir kahkah kopardı. Sonra da Leva kadının üstüne yürüyerek, ya demek Pioren kadın söyledi ha? Ben de sana onun bana dediklerini söyleyeyim de dinle. Evet, senin biri altta biri üstte iki erkekle yattığını söyledi bana. O andan sonra her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Öfkeyle hep bir ağızdan bağırışıyorlardı. Lavaklar da Mahol'lere Pioren kadının kendileri hakkında söylediklerini anlatıyorlardı. Yok Catherine'i satmışlar da, yok Etienne Volkan'dan kaptığı bir hastalığı küçüklere varana dek hepsine bulaştırmış da. Maho avazı çıktığı kadar nasıl böyle dedi ha, demek böyle dedi diye bağırdı. Pekala, şimdi doğruca onlara gidiyorum. Evet, söyledim derse yumruğumu hemen suratına yapıştırıyorum. Maho dışarı fırlamıştı. Yüzleşmede bulunmak üzere lavaklar da hemen ardına takıldılar. Gürültü patırdıdan hoşlanmayan Botelop da gizlice eve dönmüştü. Tartışmanın heyecanına kapılan Mahode kadın çıkmak üzereyken Azire'nin inlemesi ona engel oldu. Battaniyenin uçlarını küçük kızın vücuduna sardı. Sonra gelip dalgın bakışlarla gene pencerenin önüne dikildi. Nerede kalmıştı bu doktorda? Bir türlü gelemiyordu. Mahalle lavaklar Pioronların kapısının önünde karların içinde tepinip duran Lady'ye rastladılar. Evin kapısı bacası sımsıkı örtülüydü. Yalnız bir panjurun çatlağından incecik bir ışık süzülüyordu. Çocuk önce utana sıkıla yanıt verdi sorulara. Hayır, babası evde yoktu. Çamaşırhaneye Brule kadını yıkadığı çamaşırları getirmeye gitmişti. Sonra lafını şaşırdı. Anasının ne yaptığını söylemek istemedi. Ama sonunda kin dolu sinsi bir gülümsemeyle her şeyi açıkladı. Bay Dansart içerideydi. Rahat rahat sohbet etmelerine engel olduğu için annesi onu kapı dışarı itmişti. Dansart yanında iki jandarmayla sabahtan beri işçi mahallelerinde dolaşıyor, işçileri kandırmaya çalışıyor, özellikle zayıflara baskı yapıyor, gezdiği yerde Varox'ta pazartesi işbaşı yapılmazsa işletmenin Boregnilları işe almaya karar verdiğini yayıyordu. Hava kararırken Pioren kadını yalnız bulmuş, jandarmaları savup eve girmiş, gürül gürül yanan ateşin başında şöyle bir kadeh ardıç rakısı içmek istemişti. Lavak edepsiz bir gülüşle, ''Şşt, aman susun da görelim şunları.'' diye fısıldadı. ''Daha sonra hesaplaşırız. Hadi sen çekil bakayım küçük şıllık.'' Lavak gözünü panjurdaki çatlağa yapıştırırken Lady birkaç adım geriledi. Adam küçük çığlıklarını bastırıyor, sırtı ürpererek inip kalkıyordu. Onun ardından Lavak kadın da baktı ama şöyle bir göz attıktan sonra karın ağrısı tutmuş gibi suratını buruşturarak böyle şeylerden iğrendiğini söyledi. İçeride olup bitenleri görmek için kadını bir yana iten Maho da böylece sırasını savdı ve sonra tıpkı güldürülerde olduğu gibi birbiri ardından içeri göz atmaya başladılar. Tertemiz, pırıl pırıl odada ocak gürül gürül yanıyordu. Masanın üzerinde pastalar, bir içki şişesi ve bardaklar vardı. Kısacası gerçek bir şölen. O kadar ki başka koşullar altında olsa tam 6 ay alay edip eğlenecekleri şeyler iki erkeği iyice çileden çıkarıyordu. Böyle etekleri havada gırtlağına kadar doldurulmak çok garipti doğrusu. Ama Allah'ını seven söylesindi şimdi. Mahalle arkadaşları bir lokma ekmeğe, bir avuç kömüre muhtaçken, gürül gürül yanan ateşin karşısında çöreklerle, böreklerle güç toplayarak bu işi yapmak pek hınzırca bir şey değildi. Neydi yani? İşte babam geliyor diye bağıran Lady kaçmaya başladı. Pieron çamaşır yığınını omuzuna vurmuş, sakin sakin çamaşırhaneden dönüyordu. Maho onu görür görmez hemen seslendi. Bana bak, karın benim Catherine'i sattığımı evde çoluk çocuk hepimizin hastalıktan kırıldığını söylüyormuş, öyle dediler bana. Peki ya sen ne alıyorsun şu anda karının derisini eskitmekte olan beyden ha? Afallayan Pieron hiçbir şey anlamıyordu. Dışarıdan gelen bağrışmalar yüzünden korkuya kapılan Pioren kadın da o sırada olup bitenleri anlamak istedi. Kapıyı aralayacak kadar aklı başından gitmişti. Yüzü al al, entarisinin göğsü açık, etekleri hala belindeydi. O sırada Dansart da odanın dibinde acele acele pantolonunu giyiyordu. Böyle bir olayın müdürün kulağına gitmesinden korkarak işçi başı hemen sıvışıp ortadan yok oldu. Bunun üzerine bağırış çağırış, kahkahalar, hakaretler, yuhalar arasında bir rezalet koptu. Lavak kadın Pioren kadının karşısına geçmiş, sen her zaman herkesin pis olduğunu söyler durursun diye bağırıyordu. Eh sen kendini şeflere keselettirirsen tertemiz olman da şaşılacak bir şey yok elbette. Oho, bunun en iyi becerdiği iş dedikodudur diye atılmıştı Lavak. Şuna bakın hele, kaltak bir de kalkmış birimizin altına öbürünün üstüne alarak karımın hem kiracımla hem benimle yattığımı söylüyormuş. Evet evet, aynen böyle diyormuşsun. Ama yatışan, heyecanı basılan Pioren kadın hepsinden daha güzel ve daha zengin olmanı verdiği güvenle herkese tepeden bakarak hakaretlere kafa tutuyordu. Ne dediysem dedim işte, defolun karşımdan, anlaşıldı mı? Benim işlerime ne diye burnunuzu sokuyorsunuz? Paramızı biriktiriyoruz diye bizi çekemeyen kıskançlar sürüsü siz de. Hadi hadi, siz istediğinizi söyleyebilirsiniz. Kocam Bay Dan Sart'ın bize neden geldiğini çok iyi bilir. Gerçekten de Pieron kızmıştı, karısını savunuyordu. Kavga birden yön değiştirdi. Pieron'la işletmenin köpeği, satılmış herif, hafiye diye bağırdılar. İhanetlerine karşılık olarak şeflerinin önüne attığı yağlı kemikleri kemirebilmek için eve kapandığını söylediler. Bir iki de bunlara yanıt veriyor. Mahon'un kapısının altından üzerinde çapraz iki ölü kemiğiyle bir hançer resmi bulunan bir kağıt atarak kendisini ölümle korkuttuğunu ileri sürüyordu. Ve açlık en akıllı usluları bile deliye çevirdiğinden beri bütün kadın kavgaları gibi bu da ister istemez erkekler arasında kanlı bir dövüş halini aldı. Maho ile Lavak yumruklarını sıkıp Piero'nun üzerine çullandılar. Onları zorla ayırdılar. Brule kadın çamaşırhaneden döndüğünde damadının burnundan oluk gibi kan akıyordu. Olup bitenleri öğrenince bu domuz adımı lekeliyor demekle yetindi. Az sonra sokak yeniden ıpıssız kaldı. Karın çıplak beyazlığı üstünde bir tek gölge yoktu artık. Yeniden ölüm kıpırtısızlığına bürünen işçi mahallesi korkunç soğuk altında açlıktan ölüyordu. Doktordan ne haber diye sordu Mahut kapıyı örterken. Gelmedi diye yanıtladı. Hala pencerenin önünde dikilip duran Mahut kadın. Küçükler döndü mü? Hayır, dönmediler. Mahu beynine balyoz yemiş öküz gibi gene ağır ağır bir duvardan öbürüne gidip gelmeye başladı. Oturduğu sandalyede kas katı kesilen Bonmort baba başını bile kaldırmamıştı. Alzire de ağzını açıp bir şey söylemiyordu. Anasıyla babasını üzmemek için titrememeye çalışıyordu. Ama acı çekmekteki yürekliliğine karşın zaman zaman öylesine zangır zangır titriyordu ki çelimsiz ve sakat vücudunun sarsılışı battaniyenin altından hissediliyordu. Fal taşı gibi açılmış gözlerini dikmiş, odaya bir ay ışığı aydınlığı veren bembeyaz bahçelerin tavandaki soluk yansımalarını seyrediyordu. Şimdi artık evdeki her şey tükenmiş, kıyı köşe tam takır kalmıştı. Tam anlamıyla can çekişme başlamıştı. Yatakların yünlerinden sonra yatak kılıfları da eskici dükkanını boylamıştı. Ardından çarşaflar, satılabilecek ne varsa hepsi gitmişti. Bir akşam büyük babanın mendilini de 2 meteliğe satmışlardı. Yoksul evinden çıkan her eşyanın ardından gözyaşları dökülüyordu. Anne bir gün erkeğinin armağanı olan pembe karton kutuyu da bir kapının içine bırakılıp baştan atılmak istenen bir çocuk götürür gibi eteğinin altına gizleyerek eskiciye götürdüğü için hala sızlanıp duruyordu. Çırçıplak kalmışlardı. Artık vücutlarındaki deriden başka satılacak bir şeyleri kalmamıştı. O da öylesine hor kullanılmış, öylesine yıpranmıştı ki hiç kimse çıkarıp da 1 metelik bile vermezdi. Onun için artık arama zahmetine de girmiyorlar. Evde bir toplu iğne bile kalmadığını, her şeyin bittiğini, eve bir mum parçasının, bir topak kömürün ya da bir tek patatesin bile girmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Oturmuş ölümü bekliyorlardı. Yalnızca çocuklar için üzülüyorlardı. Şu yararsız acımasızlığın elleriyle boğazını sıkmadan şu küçük kızı hasta etmiş olması onları isyan ettiriyordu. Hah neyse geliyor dedi Mahut kadın. Pencerenin önünden bir karaltı geçiyordu. Kapı açıldı ama gelen doktor Van der Hagen değildi. Yeni rahipleri papaz Ranvier'di. O da bu ışıksız, ateşsiz, ekmeksiz ölü eve girişine pek şaşmış göründü. Daha önce yandaki 3 eve uğramış, Dansart'ın jandarmalarla yaptığı gibi kapı kapı dolaşıp gönüllü erkekleri toplamaya çalışmıştı. Rahip içeri girer girmez o ateşli yobaz sesiyle geliş nedenini açıkladı. Pazar ayinine neden gelmediniz sevgili yavrularım? Hata ediyorsunuz. Sizi ancak kilise kurtarabilir. Hadi bakayım, önümüzdeki pazar geleceğinize söz verin bana. Maho bir an durup rahibin yüzüne baktıktan sonra bir tek söz söylemeden gene ağır ağır gidip gelmeye başladı. Papaza Mahode kadın karşılık verdi. Ayine mi rahip efendi? İyi de neden gelelim ayine? Tanrı bizlerle alay etmiyor mu ki? İşte şuraya bakın, tir tir titreyen şu parmak kadar yavrucuğum. Tanrı'ya ne yaptı ki böyle ateşler içinde yanıyor? Çektiğimiz çile yetmiyor değil mi? Bir de üstelik verecek bir fincan ıhlamurum bile yokken tuttu yavrumu hasta etti. Bunun üzerine papaz ayakta uzun uzun konuştu. Din uğruna vahşilere vaaz veren bir misyoner coşkusuyla grevi, o korkunç sefaleti, açlığın büsbütün azdırdığı o hıncı bile kendi çıkarına kullanıyordu. Kilisenin yoksullardan yana olduğunu, Tanrı'nın hışmını zenginlerin haksızlığı üzerine yağdırarak günün birinde adaleti gerçekleştireceğini söylüyordu ve o gün pek yakında ışıyacaktı. Çünkü zenginler Tanrı'nın yerini almıştı. Dinsiz imansız bir hırsızlıkla ele geçirdikleri iktidarı Tanrı'nın yardımı olmaksızın yönetir hale gelmişlerdi. Ama eğer işçilerin dünya nimetlerinin hakça eşit biçimde paylaştırılmasını istiyorlarsa, İsa'nın ölümünde yoksulların, orta tabaka insanlarının havariler çevresinde toplanması gibi din adamlarına güvenmeliydiler. Kendilerini onlara teslim etmeliydiler. O sayısız emekçi topluluğuna komuta ettiği gün papa nasıl güçlenecekti? Kilise nasıl bir orduya sahip olacaktı? Bir haftada yeryüzü kötülerden temizlenirdi. Başa geçmeye layık olmayanlar kovulurdu. Sonunda gerçek Tanrı egemenliği kurulur, herkes değerine göre ödüllendirilir, çalışma yasası evrensel mutluluğu düzenlerdi. Mahode rahibi dinlerken o sonbahar geceleri kendilerine bütün acılarının sona ereceğini vaat eden Etienne'i işitirmiş gibi oluyordu. Yalnız oldum olası papaz cübbelerine hiç güveni yoktu. Bütün bu anlattıklarınız çok güzel de rahip efendi dedi. Bütün bunları burjuvalarla aranızın iyi olmadığı için söylüyorsunuz galiba. Sizden önceki bütün rahiplerimiz müdür beyin evinde yemek yerler. Sonra biz ekmek istedik miydi? Hemen şeytanı çıkarırlardı karşımıza. Rahip yeniden dil dökmeye başladı. Halkla kilise arasındaki o içler acısı anlaşmazlıktan söz etti. Şimdi üstü örtülü cümlelerle kent papazlarına, piskoposlara, zevke eğlenceye dalmış, erke boğulmuş, körlüğünün sersemliği içinde dünya egemenliğini elinden alanın burjuva sınıfı olduğunu görmeyen, liberal burjuvazi ile uyuşup anlaşan yüksek rütbeli din adamlarına saldırıyordu. Kurtuluş köy papazlarından gelecekti. Yoksulların da yardımıyla İsa'nın egemenliğini yeniden kurmak için hepsi ayaklanacaklardı. Kendisi daha şimdiden başlarına geçmiş gibi çete reisi pozlarını bürünerek bir İncil devrimcisi gibi kemikli sıska gövdesini dikleştiriyor, gözlerinde öyle bir ışıltı vardı ki adeta karanlık odayı aydınlatıyordu. Bu ateşli vaaz ona mistik sözlere götürüyordu. Oysa karşısındaki zavallılar dediklerini çoktandır anlamıyorlardı. Meho ansızın "Bunca söze hiç gerek yok." diye homurdandı. "Bize bir somun ekmek getirmekle işe başlasaydınız daha iyi ederdiniz." Rahip de "Pazar günü ayine gelin." diye haykırdı. "Tanrı her eksiğinizi karşılar." ve çıkıp gitti. Sonra da lavaklara vaaz vermek için komşu eve daldı. Kilisenin eninde sonunda zafere ulaşacağı düşü içinde ayakları yerden kesilmişti. Gerçek olgulara öylesine tepeden yaklaşıyordu ki çekilen acıları bir kurtuluş dörtüsü sayan bir zavallı gibi açlıktan kırılan kalabalık işçi mahalleleri arasında bomboş ellerle dolaşıp duruyordu. Maho hep yürüyordu. Evin içinde yerdeki döşeme taşlarını sarsan bu düzenli ayak seslerinden başka bir şey işitilmiyordu. Bir ara paslı bir makara gıcırdısı duyuldu. Bonmort baba soğuk ocağa tükürdü, sonra düzenli ayak sesleri yeniden başladı. Ateşin etkisiyle uyuklayan Azire alçak sesle sayıklamaya başlamıştı. Havanın sıcak olduğunu, kendisinin güneşte oynadığını sanarak gülüyordu. "Allah kahretsin," diye mırıldandı Mahmut kadın. Gidip kızın yanaklarını tuttuktan sonra "işte şimdi de cayır cayır yanıyor yavrucak. O domuzdan da artık iyice umudumu kestim. Haydut herifler gelmesini yasakladılar besbelli." Doktordan ve işletmeden söz ediyordu. Derken kapının yeniden açıldığını görünce bir sevinç çığlığı kopardı. Ama gene kolu kanadı kırıldı. Elleri yanına düştü, gene kaygılı bir yüzle kala kaldı. Etyen kapıyı özenle örttükten sonra alçak sesle "İyi akşamlar" dedi. Sık sık gece geç vakit böyle çıka gelirdi. Mahalar daha ikinci gün saklandığı yeri öğrenmişlerdi. Ama bunu herkesten gizliyorlardı. Mahallede hiç kimse delikanlının ne olduğunu kesinlikle bilmiyordu. Böylece çevresinde yeni bir söylence yaratılmıştı. Hala herkes ona inanıyordu. Ortada bir sürü gizemli söylentiler dolaşıyordu. Peşinde bir orduyla, kolu koltuğu altın çekmecelerle dolu olarak yeniden ortaya çıkıverecekti. Hep o aynı dinsel mucizenin, o ülkünün gerçekleşmesi, Etienne'in kendilerine söz verdiği adaletin ansızın ülkeye girmesinin beklentisiydi bu. Kimisi onu üç beyefendiyle birlikte atlı bir arabada Marchiness yolunda gördüğünü söylüyordu. Daha başkaları da iki gün Darlon İngiltere'de kaldığını ileri sürüyordu. Bununla birlikte aradan zaman geçtikçe güvensizlik başlıyordu. Şakacılar moket kızın sımsıcak ısıttığı bir mahzende saklandığını söylüyorlardı. Çünkü herkese bilinen bu ilişki adını bir hayli lekelemişti. Ünü gün günden sarsılıyor, karamsarlığın sayısı ister istemez artıyor, en inanmış kişilerin umutsuzluğu için için işliyordu. "Ne berbat bir hava," diye ekledi. "Sizde de bir yenilik yok. Gün günden beter oluyor değil mi? Negrel'in Borenleri getirmek için Belçika'ya gittiğini söylediler. Allah kahretsin. Eğer doğruysa yandık demektir." Bu buz gibi soğuk ve karanlık odaya girince vücudunu bir titremedir almıştı. Artan gölgelerden orada bulunduklarını tahmin ettiği o zavallıları görebilmek için gözlerinin karanlığa alışması gerekti. Sınıfından kopmuş, eğitimle incelmiş, yükselme tutkusuyla kemirilmiş bir işçinin o tiksinmesini, iç sıkıntısını, huzursuzluğunu duyuyordu. Ne sefillikti bu. Hele şu koku, hele şu üst üste yığılmış vücutlar, ya o boğazında düğümlenen korkunç acıma. Can çekişen bu insanları gördükçe öyle allak bullak oluyordu ki direnmekten vazgeçip işbaşı yapmalarını sağlamak için ne diyeceğini bilemiyordu. Ama Maho öfkeyle gelip karşısına dikilmiş bağırıyordu. "Brian'ler ha, buna cesaret edemez o imansızlar. Ocakları başlarına geçirmemizi istemiyorlarsa Brian'leri getirip madene indirmesinler." Etienne sıkıntılı bir tavırla yerlerinden bile kıpırdayamayacaklarını, ocakları bekleyen askerlerin Belçikalı işçilerin kuyuya inişini koruyacaklarını anlattı. Maho onu dinlerken yumruklarını sıkıyor, kendi deyimiyle sırtında hep o süngülerin bulunmasına sinirleniyordu. Ne demekti yani? Kömür işçileri kendi yurtlarında egemen değiller miydi? Dolu tüfekleri üzerine çevirip zorla çalıştıracaklardı ha? Onları kürek mahkumu mu sanıyorlardı yani? Madenini seviyordu. İki aydan beri oraya inmemek ona çok acı geliyordu. O yüzden de o ağır hakareti ocağa yabancıları sokacaklarını düşündükçe gözlerini kan bürüyordu. Derken tezkeresini geri verdikleri aklına geldi, yüreği cız etti. "Ben de niye kızıyorum bilmem," diye mırıldandı. "Artık onların adamı değilim ki. Beni bu evden de atarlarsa artık gidip yollarda geberebilirim." "Bırak bu lafları canım," dedi Etyen. "Sen istedin miydi? Hemen yarın tezkereni geri alırlar. İyi işçileri öyle kolay kolay yol vermezler." Gittikçe artan nöbetin etkisiyle hafif hafif gülen Azire'nin sesini işitince sözü yarıda kaldı. O ana kadar iskemlesinde kas katı oturan Bonmort babanın karaltısını seçebilmişti. Hasta çocuğun bu garip neşesi onu ürkütüyordu. Yo, bu kadarı fazlaydı doğrusu. İşte şimdi de parmak kadar çocuklar kırılmaya başlıyordu. Kararını verdi titrek bir sesle. "Buraya bakın, bu böyle sürüp gidemez. Bir sapı yuttuk, teslim olmalıyız." O ana kadar hiç yerinden kıpırdamadan, sessiz sedasız duran Mahode kadın birden parladı. Ona "Sen ha," diye seslenip erkek gibi küfrederek suratına bağırdı. "Ne dedin, ne dedin? Allah kahretsin, bunu sen mi söylüyorsun?" Etyen nedenlerini açıklamak istedi ama kadın onu konuşturmadı. Sakın bunu bir daha söyleme Allah aşkına. Yoksa kadınlığıma bakmadan yumruğumu suratına indiririm. 2 ay açlıktan imanımız gevriyecek, yavrularım hastalanıp yataklara düşecek, evimin bütün eşyasını satacağım, sonunda elimizde hiçbir şey olmayacak ve haksızlık gene bildiği gibi sürüp gidecek, öyle mi? Yo, aklıma geldikçe hafakanlar basıyor. Yo, hayır, hayır. Gidip teslim olmaktansa ben artık her şeyi yakıp yıkarım, herkesi gebertirim, daha iyi. Dehşet saçan geniş bir el hareketiyle karanlıklar içindeki Maho'yu gösterdi. Bak beni iyi dinle. Eğer erkeğin madene dönmeye kalkarsa suratına tükürüp ona alçak diye bağırmak için ilk ben çıkacağım yolunun üzerine. Etyen kadını görmüyordu ama havlayan bir hayvanın ağzından çıkan soluk gibi yüzünü yalayan sıcaklığını duyuyordu. Kendi yapıtı olan bu kudurganlık karşısında çok duygulanmış, heyecanla gerilemişti. Kadın öylesine değişmişti ki artık onu tanıyamıyordu. Bir zamanlar onca akıllı uslu yaşayan, sertliğinden ötürü kendisini kınayan, hiç kimsenin ölümünü istememek gerektiğini söyleyen Mahode kadın, şimdi laf anlamak istemiyor, herkesi öldürmekten söz ediyordu. Artık siyasetten kendisi değil, Mahot kadın söz ediyor, burjuvaları bir çırpıda temizlemek istiyor, açlıktan nefesi kokanların emeğiyle semiren o hırsız zenginlerden yeryüzünü kurtarmak için cumhuriyetin ve giyotinin gelmesini kesinlikle istiyordu. Evet, şu ellerimle derilerini yüzerim onların. Çektiğimiz çile yetti artık. Kim bilir, belki de sıra bizdedir. Bunu diyen de sendin. Babamın, dedemin, dedemin babasının, bütün bizden öncekilerin bizim çektiğimiz acıları çektiğini, çocuklarımızın, torunlarımızın, torunlarımızın çocuklarının da aynı acıları çekeceklerini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Hemen bıçağa sarılmak geliyor içimden. Geçen gün işi tam yapamadık. Monsu'yu yerle bir edip taş üstünde taş bırakmayacaktık. Son tuğlasına varıncaya kadar kırıp yıkacaktık. Ve biliyor musun neye yanıyorum? Bizim ihtiyarın Poylen'li kızı gırtlaklamasına izin vermediğim için bin pişmanım. Oysa onlar açlığın çocuklarımın gırtlağını sıkmasına izin veriyorlar ama. Kadının sözleri gecenin karanlığında birer balyoz gibi iniyordu. Kapalı ufuk açılmak istenmemişti. Gerçekleşmesi olanaksız ürkü, çektiği acıyla dengesi bozulan şu beynin derinliklerinde zehir zemberek saçıyordu. Yavaş yavaş yelkenleri suya indiren Etyen, sözlerimi yanlış anladınız diyebildi. Ben işletmeyle bir anlaşmaya varılmalıydı diyorum. Ocakların bu direnişten çok zarar gördüğünü yakından biliyorum. Onun için işletme belki de bizimle bir anlaşmaya razı olurdu. Hayır, hayır, olmaz diye haykırdı kadın. Tam o sırada Leonard'la Henry elleri boş döndüler. Bey'in biri 2 metrelik vermişti ama ablası erkek kardeşine tekme attığından bu 2 metrelik de karların içine düşmüştü. Jeanlin'le birlikte uzun uzun aramışlardı ama bir türlü bulamamışlardı. Nerede Jeanlin şimdi? İşi varmış anne, yanımızdan sıvıştı. Dinlerken Etienne'in yüreği parçalandı. Bu kadın ele güne el açarsa çocuklarını gözünü kırpmadan geberteceğini söylüyordu bir zamanlar. Oysa bugün onları kendisi dilenmeye yolluyor. Hatta Monsül'ü 10.000 kömür işçisinin yoksul ihtiyarlar gibi birer değnek, birer torba alıp korkudan tir tir titreyen ülkeye yayılmalarından söz ediyordu. Çocukların gelişinden sonra karanlık odadaki sıkıntı daha da arttı. 2 küçük aç dönmüşlerdi. Yemek istiyorlardı. Neden yemek yenmiyordu? Ve homurdanarak odanın içinde dolandılar. Sonra ölüm halindeki ablalarının ayaklarını çiğnediler. Kızcağız inledi. Öfkeden kendinden geçen anne karanlıkta rastgele tokadı çocuklarına patlattı. Çocuklar ekmek isteyerek daha çok bağırmaya başlayınca anaları hüngür hüngür ağlayarak döşemeye çöktü. 2 küçükle sakat kızını birlikte kucaklayıp bağrına bastı.